Ayrım 10. Sayfa 546. 13. Çekoslovakya ortadan kalkıyor. Münih Anlaşması'na imzasını attığından 10 gün sonra daha Sudetland'ın barışçı yollarla işgali tamamlanmamışken Adolf Hitler, OKW Başkanı General Keitel'e çok gizli ve acele bir mesaj gönderdi. 1. Bohemya ve Moravya'daki Çek mukavemetinin tümünü kırmak için bugünkü durumda ne kadar takviyeye ihtiyaç vardır? 2. Yeni kuvvetlerin gruplanması ya da harekete geçirilmesi için ne kadar zaman lazımdır? 3. Eğer bu hareket tasarlanan terhis ve dönüş tedbirlerinden sonra uygulanacak olursa aynı amaç için ne kadar zamana ihtiyaç olacaktır? 4. 1 Ekim'deki hazırlık durumunu sağlamak için ne kadar zamana ihtiyaç vardır? Keitel, 1 Ekim'de Führer'in sorularına ayrıntılı bir telgrafla cevap verdi. Çok zamana ve çok takviyeye ihtiyaç yoktu. Zaten Sudet bölgesinde 3'ü zırhlı ve 4'ü motorize olmak üzere 24 tümen bulunuyordu. Keitel şöyle diyordu. Çek mukavemetinin bugün göstermekte olduğu güçsüzlük karşısında OKV harekata takviyesiz olarak başlanabileceğine inanmaktadır. Böylelikle durumdan emin olan Hitler 10 gün sonra askeri şefine düşüncelerini bildirdi. Çok gizli. Berlin, 21 Ekim 1938. Silahlı kuvvetlerin gelecekteki görevleri ve bu görevlerden doğacak savaş durumu ile ilgili hazırlıklar ileride tarafımdan verilecek bu emirle tespit edilmiş olacaktır. Bu emir verilinceye kadar silahlı kuvvetler her zaman için aşağıdaki ihtimallere karşı hazır bulunmalıdırlar. 1. Alman sınırlarında güvenliğin sağlanması. 2. Çekoslovakya'nın geri kalan kısmının tasfiyesi. 3. Memel bölgesinin işgali. Memel, Baltık Denizi kıyısında 40 bin kadar nüfuslu bir limandı. Versay'dan sonra Almanlar tarafından Litvanya'ya bırakılmıştı. Litvanya, Avusturya ve Çekoslovakya'dan daha güçsüz ve daha küçük olduğundan Wehrmacht için şehrin ele geçirilmesi işten bile değildi. Nitekim Hitler'de verdiği bu emrinde yalnızca Memel'in ilhakından söz etmişti. Çekoslovakya'ya gelince. Çeklerin Almanya'ya karşı düşman bir politika izlemesi halinde Çekoslovakya'nın geri kalan kısmını herhangi bir zamanda ortadan kaldırmak mümkün olabilmelidir. Bu ihtimale karşı silahlı kuvvetlerin yapacakları hazırlıklar yeşil hazırlıklarından daha az olacaktır. Ama planlanmış olan seferberlik tedbirlerinden vazgeçilmiş bulunduğuna göre daha yüksek bir hazırlık durumunu da garanti altına almalıdır. Ama bu amaç için tespit edilmiş olan örgüt, savaş düzeni ve hazırlık durumu barış zamanında Çekoslovakya'yı bütün örgütü direnme imkanlarından yoksun bırakacak bir sürpriz saldırısına göre düzenlenmelidir. Amaç Bohemya ile Moravya'nın süratle işgali ve Slovakya'nın ayrılmasıdır. Slovakya elbette ki siyasi yoldan ayrılabilir ve Alman askerlerinin kullanılmasını gereksiz kılabilirdi. Alman Dışişleri Bakanlığı bu işle görevlendirildi. Ribbentrop'la yardımcıları Ekim'in ilk günlerinde Macar basınını Slovakya'dan toprak istemeye zorladılar. Ama iştahlarının artması için Almanların kışkırtmasına pek de ihtiyaç duymayan Macarlar Slovakya'nın alınmasından söz etmeye başlamaz Alman Dışişleri Bakanlığı onları hemen susturdu. Bu topraklara uygulanacak başka planları vardı Almanların. Prag hükümeti Münih'ten sonra Slovakya'ya geniş bir muhtariyet tanımıştı. Alman Dışişleri Bakanlığı bu duruma bir süre için göz yumulmasını öğütlemişti. Ama Dışişleri Bakanlığı Siyasi Daire Müdürü Dr. Ernst Wehrmann 7 Ekim tarihli muhtırasında Almanların izleyecekleri politikayı şöyle özetliyordu. Bağımsız bir Slovakya yapıca güçsüz olacak ve Almanya'nın doğuya nüfuz edip orada yerleşme ihtiyacı bakımından çok elverişli durumda bulunacaktır. Nazi Almanya'sının bir dönüm noktasına daha gelinmişti. Hitler, Alman olmayan bir ülkeyi ilk olarak istila etmek üzereydi. Son 6 haftadan beri gerek özel ve gerek genel konuşmalarında Chamberlain'a Sudetenland'ın Avrupa'daki son toprak isteği olduğunu söyleyip durmuştu. İngiliz Başbakanı Hitler'in sözlerini ciddiye alacak kadar budalaydı ama Alman diktatörünün de o zamana kadar Alman sınırları dışında kalan topraklardaki Almanları yuttuktan sonra artık duracağına boşuna inanmıyordu. Führer, Nazi Almanyası'nda bir tek Çek istemediğini kaç kere söylememiş miydi? Kavgamda ve sayısız söylevlerinde Almanya'nın kuvvetli olmak için safkan olması ve dolayısıyla içine yabancı halkları, özellikle Slavları almaması gerektiğini boyuna tekrarlayıp durmamış mıydı? Evet, tekrarlamıştı. Ama aynı zamanda herhalde Londra'da unutulmuş olacak, kavgamın birçok şişirilmiş sayfalarında Almanya'nın geleceğinin doğudaki Lebensraum'da, yani hayat alanında bulunduğunu da söylemişti. Bu alanlarda 1000 yıldan çok bir zamandan beri Slavlar yaşıyorlardı. Kırık Cam Haftası. Nazi Almanyası 1938 sonbaharında bir dönüm noktasına daha vardı. Bu dönüm noktası sonradan parti çevrelerinde Kırık Cam Haftası diye adlandırılan süre içinde oldu. 7 Kasım'da Herschel Grinspan adında 17 yaşındaki bir Alman Yahudi göçmeni, Paris'teki Alman elçiliğinin 3. sekreteri Ernst von Rath'ı tabancayla ağır surette yaraladı. Gencin babası birkaç gün önce kapalı vagonlar içinde Polonya'ya sürülmüş on binlerce Yahudi arasındaydı. Genç, hem bunun hem de genel olarak Nazi Almanya'sında Yahudilere yapılanların intikamını almak istemiş ve bu niyetle Alman elçiliğine gitmişti. Ama önüne 3. sekreter çıkmış, ne istediğini sormuştu. O da tabancasını sekreterin üzerine boşaltmıştı. Rath'ın ölümü garip bir olaydı. Rath, Nazilere karşı olduğu için Gestapo'nun sürekli takibi altındaydı. Ve ne gariptir ki Rath, ülkesini yönetenlerin Yahudilere karşı yaptıkları sapıklıkları hiçbir zaman benimsememişti. 9-10 Kasım gecesi başlarında Hitler'le Göring olmak üzere parti kodamanları Münih'teki birahane darbesinin yıl dönümünü kutladıktan sonra Nazi Almanya'sında o güne kadar yapılan kıyımların, yani katliamların en korkuncu başladı. Doktor Goebbels'e ve denetimi altındaki basına göre bu kıyım Paris'teki cinayet haberi üzerine Alman halkının kendiliğinden giriştiği bir gösteriden ibaretti. Ama savaştan sonra ele geçen belgelerden bunun ne kadar kendiliğinden olduğu anlaşıldı. Savaş öncesi Nazi dönemiyle ilgili gizli evrakın en aydınlatıcı ve en korkunç belgeleridir bunlar. Parti başyargıcı binbaşı Walter Buch'un verdiği gizli rapora göre Doktor Goebbels 9 Kasım günü akşamüstü geceliğin kendiliğinden gösteriler örgütlenmesi ve uygulanması için emirler verdi. Ancak kıyımı asıl örgütleyen SS'de Himmler'den sonra gelen gizli servis SD ile Gestapo'nun yöneticisi 34 yaşındaki fesatçı Reinhard Heydrich'ti. O gece Telex'le verdiği emirler ele geçen Alman belgeleri arasındadır. 10 Kasım gecesi saat 1.20'de bütün devlet polisi ve SD merkez karakollarına acele bir telex gönderdi ve gösteriler örgütlenmesini konuşmak üzere parti SS liderlerinin toplanmasını emretti. A. Yalnızca Alman hayatı ya da malı için bir tehlike olmayacak tedbirler alınacaktır. Örneğin, ancak çevreleri için bir tehlike olmadığı takdirde sinagoglar yakılacaktır. B. Yahudilerin İş yerleri ve evleri tahrip edilebilir ama yağma edilemez. C. Polis yapılacak gösterileri önlemeyecektir. D. Başta zengin olanlar gelmek üzere mevcut hapishanelerin alabileceği kadar çok sayıda Yahudi yakalanacaktır. Yakalandıkları zaman hemen uygun düşen toplama kamplarına elden geldiği kadar kısa bir zamanda konulmalarını sağlamak üzere kamplarla temasa geçirilecektir. Önce bütün Almanya'yı bir dehşet kapladı. Sinagoglarla Yahudilerin evleri ve dükkanları alevler içinde yanıyor, Yangından kaçıp canını kurtarmak isteyen çoluk çocuk, kadın erkek, Yahudilerin bir kısmı tabancayla ya da başka yollarla öldürülüyordu. Ertesi gün 11 Kasım'da Heydrich Göring'e ilk gizli raporunu verdi. Yahudilerin dükkanlarının ve evlerinin ne dereceye kadar tahrip edilmiş olduğu henüz sayı ile tespit edilemez. 815 dükkanın yağma edilmiş, 171 evinde ateşe verilmiş ya da tahrip edilmiş olması yalnızca kundak konulan yerlerden elde edilen fiili hasarın bir kısmını gösterir. 119 sinagog ateşe verilmiş ve ayrıca 79'u tamamıyla tahrip olmuştur. 20 bin Yahudi yakalanmıştır, 36 ölüm olayı bildirilmiştir. Ağır yaralılar da 36 kişidir. Öldürülenler ya da yakalananlar Yahudidir. O gece öldürülen Yahudilerin ilk verilen sayılardan birkaç kat fazla olduğu sonradan anlaşıldı. Heydrich ilk raporundan bir gün sonra yağma edilen dükkan sayısının 7500 olduğunu bildirdi. Kız kaçırma olayları da vardı. Binbaşı Buh'un parti mahkemesi yine kendi raporlarından anlaşıldığına göre bu gibi olayları adam öldürme olaylarından daha büyük suç sayıyordu. Çünkü Nürnberg ırk kanunları Yahudi olmayanlarla Yahudiler arasında cinsel ilişkileri yasaklamıştı. Bu gibi suçlular partiden atılıyor, sivil mahkemelere veriliyordu. Binbaşı Buh'a göre suçları Yahudileri öldürmekten ibaret olanlar cezalandırılamazlardı. Çünkü bu gibi kimseler yalnızca aldıkları emri yerine getirmişlerdi. Bu konuda binbaşı çok az konuşuyordu. Kabul edilsin edilmesin son ferdine kadar bütün halk 9 Kasım gibi siyasi hareketlerin parti tarafından örgütlendiğini ve yönetildiğini anlamaktadır. Binbaşı Buh'un raporu Nazi Almanyası'ndaki adalet anlayışının çok iyi bir örneğidir. Aşağıdaki Yahudi öldürme olayları için işlem yapılamaz ya da yapanlara ufak cezalar verilir. Sonra Buh bir sürü olaylar anlatıyor. Ölenlerin ve öldürülenlerin adlarını veriyor. Parti üyesi Frühling. Ağustos'ta suçu karı koca Goldbergleri ve Yahudi Sinaz'ı onu tabancayla öldürmek. Parti üyelerinden Behring, Willi, Heike, Josef suçları Yahudi Rosenbaum'u, Yahudi kadını Zwinik'i öldürmek. Parti üyelerinden Schmidt, Heinrich, Meckler ve Ernst suçları Yahudi İlsofer'i suda boğmak. Paris'te Rat'ın öldürülmesi yüzünden masum Alman Yahudilerinin başlarına gelen felaketler yalnızca cinayet, kundakçılık, çapulculuktan ibaret değildi. Tahrip edilen malların bedellerini de ödemek zorunda bırakıldılar. Sigortaların ödemesi gereken ücretlere devlet el koydu. Ayrıca Göring'in deyimiyle Yahudilerin yaptıkları menfur cinayetler ve bunun gibi şeyler için toptan 1 milyar mark ceza ödemek zorunda bırakıldılar. Bu karar 12 Kasım'da kabine üyeleriyle yüksek rütbeli subayların Şişko Feldmarşal'ın başkanlığında yaptıkları gülünç bir toplantıda alındı. Bu toplantıya ait steno ile tutulmuş ufak bir kayıt var. Alman sigorta şirketlerinin çoğu tahrip edilmiş binaların, Yahudi dükkanlarının bulunduğu binaların çoğunun sahipleri Yahudi olmayan kimselerdi ve hasara uğrayan eşyaların sigorta bedellerini ödedikleri takdirde iflas edeceklerdi. Sigorta şirketleri adına konuşmak üzere çağrılmış olan Herr Hilgard, Göring'e bildirdiğine göre yalnız kırılmış olan camların bedelleri 5 milyon mark, 1 milyon 250 bin dolar tutuyordu. Yeni takılacak camların çoğu döviz karşılığında dışarıdan getirtilecekti. Almanya'da ise döviz azdı. Birçok alanda olduğu gibi Alman ekonomisi alanında da astığı astık kestiği kestik olan Göring, "Bu böyle sürüp gidemez," diye bağırdı. "Bütün bunları daha fazla sürdürmeyeceğiz. İmkansız." Heydrich'e dönerek şöyle bağırdı. "Bu kadar mal tahrip edeceğinize 200 Yahudi öldürseydiniz daha iyi ederdiniz." Nürnberg mahkemesinde yargıç Jackson, Göring'e böyle bir şey söyleyip söylemediğini sorduğu zaman Göring şu cevabı verdi. "Evet, kızgın ve sinirli bir zamanımda söylemişimdir. Ciddiye alınmamalı. Heydrich, durumunu kurtarmak için 35 kişi öldürdük ya dedi. Stano ile yazılmış olan ve 10 bin kelime tutan kayıttaki konuşmaların tamamı yukarıdaki kadar ciddi değildir. Göring ile Goebbels, Yahudilere daha ne kadar ve nasıl eziyet edebileceklerini şakalaşarak konuşurlar. Propaganda bakanı, Yahudilere sinagog yıkıntılarını temizletmeyi ileri sürer. Sinagogların yerleri park yapılmalıdır, der. Yahudilerin her yerden atılmasını ister. Okullara, tiyatrolara, sinemalara, yazlıklara, halka mahsus kıyılara, parklara, hatta Alman ormanlarına bile sokulmamalı, der. Trenlerde Yahudiler için özel vagonların ve kompartmanların bulundurulmasını, ancak Ariler oturduktan sonra onlara yer verilmesini söyler. Göring güler. Eğer tren fazla kalabalık olursa, Yahudi'yi kompartmandan atar, abdesthaneye kapatırız, der. Goebbels büyük bir ciddiyetle Yahudilerin ormanlara girmesinin yasaklanmasını isteyince Göring şu cevabı verir. Ormanın bir kısmını Yahudilere ayırırız. Yahudilere benzeyen hayvanların, geyiklerin burunları tıpkı Yahudilerinkine benzer. Oraya girip girmeyeceklerine ve orada yaşayıp yaşamayacaklarına bakarız. İşte 3. Alman İmparatorluğu'nun liderleri 1938 gibi önemli bir yılda bunları ve bunlara benzer lafları söylüyorlardı. Öte yandan devletin kışkırttığı ve örgütlediği bir kıyımın yarattığı 25 milyon marklık hasarı kimin ödeyeceği sorunu, özellikle Nazi Almanyası'nın iktisadi durumundan sorumlu olan Göring için oldukça önemli bir problemdi. Hilgard, sigorta poliçeleri Yahudilere ödenmediği takdirde halkın gerek içeride ve gerek dışarıda Alman sigortasına güveninin sarsılacağını sigorta şirketleri adına belirtti. Ayrıca birçok küçük sigorta şirketinin iflas durumuna girmeden bu paraları ödeyemeyeceklerini de söyledi. Göring işi hemen çözdü. Sigorta şirketleri Yahudilerin hasarlarını tamamıyla ödeyeceklerdi ama öte yandan da paralara devlet el koyacak ve sigorta sahiplerine hasarlarının ancak bir kısmını ödeyeceklerdi. Bu teklifin Herr Hilgard'ı memnun etmediği ve kendisini tımarhanede sandığı toplantı tutanağından anlaşılıyor. Göring, Yahudiler sigorta şirketlerinden paralarını alacaklar ama bunlara hükümet el koyacak. Sigorta şirketleri bundan karlı çıkacaklar çünkü hasarın tamamını ödemiş olmayacaklar. Herr Hilgard, kendinizi çok talihli sayabilirsiniz. Hilgard, sanmıyorum. Bütün hasarı ödemediğimiz için siz bizi karlı sayıyorsunuz. Feldmarşal bu çeşit sözlere alışkın değildi. Şaşkın iş adamını hemen susturdu. Göring, bir dakika. Kanunen 5 milyon ödemek zorunda bulunduğunuz bir zamanda birdenbire benim şişman bedenime giren bir melek karşınıza çıkıyor ve size 1 milyonu kendinize saklamanızı söylüyor. Allah'ınızı severseniz bu kar değil de nedir? Zararı sizinle yarı yarıya ya da nasıl derseniz öyle paylaşmış oluyorum. Memnunluğunuzu anlamak için yüzünüze bakmak yeter. Bütün vücudunuz sevinçten tir tir titriyor. Büyük bir bahşiş almış bulunuyorsunuz. Sigorta müdürü işin püf noktasını bir türlü anlayamıyordu. Hilgard, bütün sigorta şirketleri kaybetmiş durumdalar. Bu böyledir ve böyle kalacaktır. Kimse bana bunun tersini söyleyemez. Göring, peki ama neden bütün pencerelerin kırılmadığını düşünmüyorsunuz? Feldmarşal bu tüccar kafalı adamdan sıkılmıştı. Herr Hilgard dışarı çıkarıldı ve tarihin karanlıklarında kayboldu. Bir Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, Amerika'daki halk oyunun Yahudilere karşı yeni tedbirlerin alınması için bir neden sayılabileceğini söylemeye cesaret etti. Göring'in bu danışma toplantısından 2 gün sonra 14 Kasım'da Berlin'deki Amerikan elçisi Hook Wilson Roosevelt tarafından geri çağrıldı. Elçi bir daha dönmedi. Elçinin çağrıldığı gün Washington'daki Alman elçisi Hans Dieckhoff Almanya'daki kıyım yüzünden burada bir öfke fırtınası estiğini Berlin'e bildirdi ve Ayın 18'inde o da geri çağrıldı. Bir daha da Amerika'ya dönmedi. Kasım'ın 30'unda Washington'da Alman maslahat güzarı Hans Thumsten, ilişkilerin gergin olduğu ve gizli malzemenin emniyette bulunmadığı göz önünde tutularak elçilikteki gizli siyasi dosyaların Berlin'e taşınmasını şifre ile Alman Dışişleri Bakanlığı'na teklif etti. Dosyalar herhangi bir zorunluluk halinde çarçabuk ortadan kaldırılamayacak kadar çoktur, diyordu. Göring bundan cesaret alarak şöyle bağırdı: "Namussuzlar ülkesi, gangsterler devleti." Uzun görüşmelerden sonra Yahudi sorununun aşağıdaki şekilde çözülmesine karar verildi. Yahudiler Alman ekonomi hayatından atılacaklardı. Bütün Yahudi işletmeleri ve malları, mücevherleri ve sanat eserleri de dahil olmak üzere bono karşılığında arilere devredilecek. Yahudiler bu bonoların ana bedellerini değil faizlerini alabileceklerdi. Yahudilerin okullardan, yazlık yerlerden, parklardan, ormanlardan ve bunun gibi yerlerden atılmaları, malları ellerinden alındıktan sonra dışarı mı kovulacakları ya da zorla mı çalıştırılacakları, yoksa bir Yahudi mahallesine getoya mı kapatılacakları sorunu ileride kurulacak bir komisyon tarafından kararlaştırılacaktı. Heydrich toplantının sonuna doğru sorunu şöyle koydu: "Yahudilerin iktisadi hayattan uzaklaştırılmış olmasına rağmen ana sorun yine de Yahudilerin Almanya'dan kovulup kovulmayacağıdır. Nazi hükümetinde geleneksel ve kibar Alman'ı temsil etmekle övünen Oxford'dan yetişme Maliye Nazırı Kontschwerin von Krosigk, Yahudilerin yabancı ülkelere kovulması için gereken her şeyin yapılmasını kabul ediyordu. Yahudi mahalleleri sorununa gelince soylu Alman bu konuda soğukkanlılıkla şöyle diyordu: "Yahudi mahallesi projesinin çok iyi bir şey olacağını sanmıyorum. Yahudi mahallesi fikri pek güzel bir fikir değil." Öğleden sonra saat 2.30'da aşağı yukarı 4 saat sonra Göring toplantıya son verdi. "Toplantıyı şu sözlerle kapatıyorum," dedi. "Alman Yahudileri yaptıkları menfur cinayetlere ve bunun gibi şeylere karşı ceza olmak üzere 1 milyar mark ödeyeceklerdir. Bunun çok yararı olacaktır. İtler bir daha cinayet işlemesinler. Bu arada şunu da söylemeliyim ki, Almanya'da yaşayan bir Yahudi olmak istemezdim doğrusu." Bu adam ve bu devlet Yahudilere çok daha ağır cezalar verecek, bunları da kısa bir zamanda gerçekleştirecektir. 3. Alman İmparatorluğu, 9 Kasım 1938 yangın ve kargaşalık öncesi artık dönüşü olmayan karanlık ve yaban bir yola girmişti. O zamana kadar birçok Yahudi öldürülmüş, işkencelere uğramış ve soyulmuştu. Ama bunların çoğunu sadist ruhlu, kahverengi gömlekli kabadayılar yapmıştı. Bunlar yapılırken devlet makamları seyirci kalmışlar ya da başlarını çevirmişlerdi. Ama bu sefer hükümetin kendisi geniş çapta bir kıyım örgütlemiş ve uygulamıştı. 9 Kasım gecesi işlenen cinayetler, yapılan yağmalar, yakılan sinagoglar, evler ve dükkanlar hükümetin eseriydi. Nitekim resmi gazete Reichsgesetzblatt'ta 3'ü Göring'in toplantı gününde olmak üzere Yahudiler hakkında birçok kararname yayımlanmıştı. Bu kararnamelere göre Yahudi cemaati 1 milyar mark ceza ödemek zorunda bulunduruluyor, ekonomi hayatından atılıyor, son kalan malları da ellerinden alınıyor ve Yahudi mahalleleri ile bunlardan da kötü şartlara sürükleniyorlardı. Yüzlerce yıldır Hristiyan olan ve hümanist kültürüyle övünen bir ulusun giriştiği bu barbarca hareket karşısında dünya halkoyu şaşırmış ve isyan etmişti. Hitler ise bu tepki karşısında kızmış, bunun yalnızca dünyadaki Yahudi fesadının ne kadar güçlü ve geniş olduğunu gösterdiğini söylemişti. Bugün geriye baktığımızda 9 Kasım'da Alman Yahudileriyle Yahudilerine karşı girişilen hareketin ve bu hareketin hemen ardından alınan tedbirlerin diktatör ile rejimini ve ulusunu korkunç bir felakete sürükleyen kaçınılmaz çöküntünün ilk belirtisi olduğunu daha iyi anlıyoruz. Bu kitapta Hitler'de kendini beğenmişliğin yüzlerce kanıtını gördük. Ama Hitler bu karakterini gerek kendisinin ve gerekse ülkesinin yükseliş döneminde genellikle frenlemişti. Bu dönemin zor aşamalarında yalnız cesaretle değil, aynı zamanda ve genellikle sonuçları iyi hesaplayarak harekete geçme bakımından gösterdiği deha, yaratıcılık kendisine ard arda büyük başarılar sağlamıştı. Ama şimdi 9 Kasım'dan ve hemen ondan sonraki davranışlarından anlaşıldığı gibi Hitler artık kendisini frenleyemiyordu. Kendini beğenmişliğini büsbütün ortaya vuruyordu. Göring'in 12 Kasım'da yaptığı toplantının steno tutanağı, Kasım gecesi saldırılarından ve yangınlarından Hitler'in sorumlu olduğunu göstermektedir. Böyle bir harekete başlamak için gerekli onayı veren oydu. Yahudilerin Almanya hayatından atılmaları için harekete geçirilmesi konusunda Göring'e baskı yapan oydu. 3. Alman İmparatorluğu'nun bu değişmez başkanı, o zamana kadar başını birçok dertlerden kurtaran soğukkanlılığını bundan böyle göstermeyecektir. Gerek kendisinin, gerek ülkesinin dehası yeni ve daha büyük zaferlere ulaşacaktır. Ama diktatörü ve ülkesini içinden yıkacak olan zehirlerin tohumları da artık o sırada atılmış bulunmaktadır. Hitler'deki hastalık bulaşıcıydı. Bir mikrop gibi bütün ulusa yayılıyordu. 9 Kasım cehenneminden teker teker her Almanın da Amerikalılar ve İngilizler ile öteki yabancılar kadar dehşete kapılmış olduğuna bu kitabın yazarı kendi yaşantılarına dayanarak tanıklık edebilir. Ama ne Hristiyan kiliselerinin liderleri, ne generaller, ne de iyi Almanya'nın başka temsilcileri hemen açıkça bir protestoya geçebildiler. General von Fritsch'in kaçınılmaz ya da Almanya'nın alın yazısı dediği şey önünde hepsi de boyun eğdi. Münih'in yarattığı hava az sonra dağıldı. Hitler bütün o sonbahar boyunca Saarbrücken'da, Weimar'da, Münih'te verdiği söylevlerde bütün dünyaya ve özellikle İngiltere'ye kendi işlerine bakmalarını ve Almanya sınırları içindeki Almanların kaderiyle ilgilenmekten vazgeçmelerini söyledi. Almanların kaderi tamamıyla Almanları ilgilendiren bir iştir diye kükredi. Neville Chamberlain bile çok övdüğü Alman hükümetinin ne mal olduğunu anlamakta gecikmedi. Olaylarla dolu olan 1938 yılı karanlık 1939 yılına yavaş yavaş geçerken İngiliz Başbakanı da Avrupa barışının çıkarına diye kendi başına desteklediği Führer'in perde arkasında neler hazırladığını anlamaya başlamıştı. Lord Halifax 28 Ocak 1939'da Başkan Roosevelt'e şunu bildirmişti. Daha 1938 Kasım'ında Hitler'in 39 ilkbaharında yeni bir dış serüven planladığını gösteren ve yavaş yavaş kesinleştiren bir takım belirtiler vardı. İngiliz Dışişleri Bakanı'na göre alınan raporlar Hitler'in Ribbentrop, Himmler ve daha ötekilerin teşvikiyle doğuda girişilecek bir harekete başlangıç olmak üzere Batı devletleri üzerine bir saldırı hazırlamakta olduğunu göstermektedir. Ribbentrop, Münih'ten az sonra Roma'ya gitti. Aklı savaşa takılmıştı. Ciano, 28 Ekim tarihinde güncesine şunları yazmıştı. Alman Dışişleri Bakanı Mussolini ve Ciano'ya şunu söyledi. Führer birkaç yıl içinde, belki de 3-4 yıl içinde Batı demokrasileriyle savaş durumuna gireceğimizi ister istemez hesaba katmamız gerektiği kanısındadır. Çek buhranı ne kadar güçlü olduğumuzu göstermiştir. Teşebbüs bizim elimizdedir ve duruma hakim olan biziz. Bize saldırmazlar. Askeri durum mükemmeldir. Eylül'den yani 1939 Eylül'ünden sonra büyük demokrasilerle yapılacak herhangi bir savaşı karşılayabiliriz. Ribbentrop'un Roma'da 28 Ekim'de Ciano ile yaptığı konuşmasıyla ilgili olarak Dr. Schmidt tarafından hazırlanan raporda Ribbentrop'un savaştan yana davranışı belirtilmekte ve Almanya ile İtalya'nın Batı demokrasileriyle hemen silahlı bir çatışmaya hazır bulunmaları gerektiğini söylediği kaydedilmektedir. Bu toplantıda Ribbentrop, Münih'in Amerika'daki izolasyonistlerin gücünü ortaya çıkardığını, Amerika'dan korkacak bir şey olmadığını Ciano'ya temin etmiştir. Genç İtalyan Dışişleri Bakanı'na göre Ribbentrop boş, Almansız ve çenesi düşük bir adamdı. Güncesinde onu tanımlarken şöyle söylüyor. Duce onun ne kadar küçük bir beyni olduğunu anlamanız için kafasına bakmanız yeter diyor. Alman Dışişleri Bakanı Mussolini'ye Almanya, Japonya ve İtalya arasında bir askeri pakt imzalamaya gelmişti. Bu ittifakla ilgili bir tasarı önceden Münih'te İtalyanlara verilmiş ama Mussolini bu tasarıyı uyutmuştu. Ciano'ya göre Mussolini İngiltere ve Fransa'ya bütün kapıları kapatmak niyetinde değildi. Hitler'in kendisi de o sonbaharda Fransa'yı Manş kanalının ötesindeki müttefiklerden ayırmaya uğraştı. Fransız elçisi François Poncet'i 18 Kasım günü bir ayrılış ziyareti dolayısıyla Berchtesgaden'ın üstündeki dağın tepesinde kurulmuş olan Kartal Yuvası'nın korkunç sessizliği içinde kabul ettiği zaman İngiltere'ye atıp tuttu, ağzına geleni söyledi. 3 yılda büyük masraflarla yapılmış olan bu garip dinlenme evine çıkmak kolay değildi. Dağ eteği boyunca 10 millik dik bir yoldan sonra kayaların içinde açılmış uzun bir tünelle giriliyordu. Tünelin sonunda 110 metrelik bir asansörle 1800 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesine oturtulmuş kulübeye çıkılıyordu. Alplerin buradan şahane bir görünüşü vardı. Uzaklardan Salzburg görünüyordu. François Poncet burayı anlatırken şöyle diyor. Bu yapı normal bir kafanın mı yoksa kendini beğenme hastalığına tutulmuş, hükmetme ve yalnızlık saplantılarına kapılmış birinin mi eseriydi? Elçi Führer'in yüzünü biraz solgunca buldu. Yorgunluktan bitmişti. Ama Hitler yine de İngiltere'ye küfretmekten geri kalmadı. İngiltere tehdide geçmekte ve silaha sarılmakla cevap veriyordu. Bencildi ve yüksekten bakıyordu. Ama Fransa başkaydı. Hitler Fransa ile daha dostça ve yakından ilişki kurmak niyetindeydi. Bunu ispat etmek için Fransa'nın o günkü sınırlarını garanti eden ve böylelikle Almanların Alsace-Lorraine üzerinde ileri sürebilecekleri herhangi bir anlaşmazlığın görüşme yoluyla çözümünü öngören bir dostluk paktını hemen imzalamaya hazırdı. Pakt 6 Aralık 1938 günü Paris'te Alman ve Fransız Dışişleri Bakanları arasında imzalandı. Fransa bu sırada Münih günlerinin bozguncu panik havasından az çok kurtulmuştu. Yazar anlaşmanın imzalandığı gün Paris'teydi. O gün Paris'teki buz gibi havayı kendi gözleriyle gördü. Ribbentrop'un otomobili sokaklardan geçerken ortalıkta kimseler yoktu. Birçok kabine üyeleri ile Fransız siyaset ve edebiyat alanının tanınmış kişileri, bu arada Senato'nun ünlü başkanı Monsieur Jenny ile Monsieur Harriet, Nazi ziyaretçisinin gelişi dolayısıyla yapılan normal törene katılmayı reddettiler. Bu toplantıda Bonnet ile Ribbentrop arasında bir anlaşmazlık çıktı. Bu anlaşmazlık gelecekteki olaylarda oldukça önemli bir rol oynadı. Alman Dışişleri Bakanı, Fransa'nın Münih'ten sonra artık Doğu Avrupa ile bir ilgisi bulunmadığını temin etmesini istedi ve sonradan bunu Fransa'nın bu bölgede özellikle Çekoslovakya ile Polonya'da Almanya'ya serbestlik tanıması şeklinde yorumladı. Bonnet bu teklifi reddetti. Doktor Schmidt'in toplantı konusundaki tutanağına göre Ribbentrop tarafından ileri sürülen ve Almanya'nın doğudaki nüfuz alanının tanınmasını öngören isteğine Bonnet şartların Münih'ten bu yana temelden değiştiği cevabını verdi. Bonnet'in bu kaçamaklı cevabını yalancı Alman Dışişleri Bakanı Hitler'e şu şekilde ulaştırdı. Bonnet Paris'te doğuya ilişkin sorunlarla artık ilgilenmediğini söyledi. Führer, Fransa'nın Münih'te teslim oluşundan beri zaten buna inanmıştı. Pek de yanılmıyordu.